Üçüncü ayrım. Rica etsem saçımı okşar mısınız? 45'ine girmesine birkaç hafta kalmıştı. Oysa 20'sindeyken trafik kazası geçirdiğinde yukarıdakiyle yaptığı pazarlık dün gibi aklındaydı. 20 yıl istiyorum senden. Bırak yaşayayım. 40'ıma bastığımda ne yaparsan yap. O kadar uzak geliyordu demek ki 40'lı yaşlar. Yukarıdaki insaflı çıkmış, istediğinden de fazlasını vermişti. Elini artık iyice aklaşan saçlarına götürdü. Sıkı sıkı kavradı. İşte o anda neden artık kimse benim saçlarımı okşamıyor diye düşündü. Bu duygu bir yol ayrımı oldu orta yaşları geride bırakan adam için. Sevgilisini düşündü ilk olarak. Bugüne kadar toplasan bir elin parmaklarını geçmezdi saçını okşadığı günler. Kendi saçlarının okşanmasını da sevmezdi zaten. Ondan böyle bir şey istese alacağı yanıtı biliyordu. Aman sen de. Sonra da eşe dostu anlatıp rezil ederdi. Oğlunun saçlarını okşamıştı uzun uzun. Elbette belli bir yaşa kadar. Sonra ben bebek miyim deyip o da engellemişti babasını. Babasının saçlarını okşamak ise aklına bile gelmezdi. Başının okşanmasını isteyen bir baba. Ne kadar saçma. Annesini hatırlıyordu bir tek. Mor damarlı, kahverengi benekli, yamuk parmaklı elleriyle saçlarını okşadığını. Koca adam olmuştu, yine de annesinin dizlerine yatmaya, ellerini saçlarında hissetmeye bayılırdı. Ama artık anne de yoktu. Hem de oldukça uzun bir süredir. Takmıştı adam bir kez, saçlarını okşatmak istiyordu. Çevresinde de bunu söyleyebileceği kimsesi yoktu ki. Hem söylese kim bilir ne anlarlardı. Tek umudu berberdi. Erkekti ama olsun. Onun istediği sadece saçlarında dolaşacak. 5 parmaktı, kalktı gitti. Berberin elleri saçlarında dolaştı. Hatta masaj bile yaptı. Ama hiçbir şey hissetmedi. Taraktan farkı yoktu berberin soğuk, duygusuz ellerinin. Abisine söyledi, kibarca reddedildi. Siktir git ulan, manyak mısın? En yakın arkadaşı. Yumuşuyorsun oğlum, dikkat et diye uyardı pis pis sırıtarak. Ben de genel eve giderim dedi kendi kendine. Hayatında hiç gitmediği o evlerden birini buldu internetten. Önce telefon etti, derdini anlattı. Gelin beyim, saçınızı da okşarız, başka yerleriniz de dedi bir kadın. Randevulaştılar, bir de parola verdi. Gelince Yasemin'in şefkat evi mi diye soracaksın. Adresteki eve ulaştığında kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Saçları beyninin içine batan birer okmuşçasına ağrı veriyordu. Utanıyordu, kendisini ayıplıyordu. Bu yaşta düştüğüm duruma bak diyordu. Ama gelmişti bir kez, geri dönüş yoktu. Zili çaldı, beklerken bir an kaçıp gitmeyi düşündü. Mini etekli bir kadın açtı kapıyı. Yasemin'in şefkat evi mi diyebildi çatallaşan sesiyle. Sakızını balon yapıp aradığın yerdesin şekerim dedi kadın. İçeriye buyur etti. Büyük ekran bir plazma televizyon vardı girdiği beyaz ışıklı salonun en büyük duvarında. Müzik kanalı açıktı ve eşcinsel sunucu kırıta kırıta bir şarkıyı anons ediyordu. Üçlü kanepede oturan iki kız göz süzerek baktılar gelen adama. Berjerde oturan daha yaşlı ve tombul olanı sigarasından derin bir nefes çekip üfledi. Beyimizi ilk kez görüyoruz, hoş geldiniz, ne içersiniz dedi. Su yanıtını duyunca hepsi birden gülüştüler. Üçlü kanepenin bir ucuna ilişti. Üzerine dikilen bakışlar rahatsızlığını arttırıyordu. Kadınlardan yaşlıca olanı durumu anladı. Kızlarımızdan hangisini istersiniz, emrinizde beyim. Alın istediğinizi, gidin odaya, rahatlayın. Bizim karı milleti meraklı olur, ondan böyle bakıyorlar size. Sıkılmayın, kendi evinizdeymiş gibi rahat olun. Kapıyı açan kadının getirdiği suyu içerken, o ana kadar görmediği bir kadını daha fark etti. Salonun tül perdesini arkasına almış, sokağa seyrediyor. Televizyondan gelen şarkıya fısıltıyla eşlik ediyor. İçeride olup bitenle ilgilenmiyordu. Üzerinde taşlanmış bir kot pantolon ve açık mavi bir tişört vardı. Yüzü görünmüyordu ama saçları turuncuya boyanmıştı. Adam işaret parmağıyla tül arkasındaki kadını gösterince yaşlı kadın "Sevgi" diye seslendi. İsmini duyan kadın eliyle tülü araladı. Gülümseyerek kendisini isteyen konuğunun yanına geldi. Elinden tutup kaldırdı. "Gel sevgilim, gidelim." Dar bir koridordan geçip beyaza boyanmış camlı bir kapıdan içeri girdiler. Sevgi, "Rahat ol aşkım, otur şöyle" diyerek yaylı karyolaya işaret etti. Adam montunun önünü kapatarak ve içinde bulunduğu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu her haliyle belli ederek çöktü karyolaya. Sevgi bir sigara yaktı, müşterisinin yanına oturdu. Adamın elini tuttu, gözlerinin içine baktı, dumanı yüzüne üfledi. "Seni gören de mektebe ilk gelen çocuk zanneder. Rahat ol be amca, işimiz bu bizim." Tam montunu çıkarmak için elini adamın göğsüne götürmüştü ki adam fısıldayabildi. "Ben aslında..." durdu. "Aslında ne, yoksa sapık mısın?" "Yok yok, öyle değil." "Ne öyleyse?" "Aslında ben..." "Hay senin aslına da keremine de be amca." "Ben sevişmek için gelmedim." "Emekli aylığını almaya mı geldin? Burası banka değil, aşk evi. Burada çatır çatır." "Yok yok, biliyorum." "Hayda, şimdi de yok yoka bağladı. Derdin ne, söylesene bir adam." "Ben telefonda da şey etmiştim. Sadece saçımı okşamanızı istiyorum, mümkün mü?" "Film mi çekiyorsun sen amca? Ne saçı? Her yerini okşarım ben senin, yalar yutarım." "Yok yok, sadece saçıma. Gel bakayım buraya." Sevgi ilk kez duyduğu bu garip fantaziyi gerçekleştirmek için sigarasını söndürdü. La havle çekip adama biraz daha sokuldu. Bebek sever gibi adamın yüzünü göğüslerine gömdü. Saçını okşamaya başladı. "Aman da aman, şefkateme ihtiyacı varmış benim yaşlı aygırımın. Konuşmasanız..." Kadın sustu. Adamın saçlarını karıştırmayı sürdürdü. Saç köklerini kaşıyor, iki elinin baş parmağıyla alnına masaj yapıyordu. Daha birkaç dakika bile geçmemişti ki adam ayağa fırladı. "Benim istediğim bu değildi. Tahrik olmak istemiyorum. Sadece sevildiğimi hissetmek istiyorum. Ama sanırım burada mümkün olmayacak." Cebinden iki tane yüzlük banknot çıkarıp uzattı. Sevgi bozulmuştu ama parayı alınca yumuşadı. "Üzülme be amca, geçer. Ha, başka yerlerin okşanmasını istediğin zaman da gel." Salondaki kadınların şaşkın bakışlarına aldırmadan kapıyı çekip çıktı adam. Kan ter içinde kalıncaya kadar yürüdü. Kendisine kızıyor, ağız dolusu küfrediyordu. "Sen bu yaşa kadar bir kez bile genel eve gitme, sonra sırf saçını okşatmak için tut kendini rezil et." Artık kararını vermişti. Yaşadığı kesinlikle bir hastalıktı ve en kısa zamanda bir psikiyatra gidecekti. Öylesine yordu ki kendisini, başı dönmeye, gözü kararmaya başladı. Bulduğu ilk banka oturdu. Elleri titriyor, alnından boncuk boncuk terler süzülüyordu. "Tam bayılıyorum galiba" diye düşünüyordu ki saçlarında yumuşacık, sevgi dolu bir el hissetti. Gözlerini kapadı, başını arkaya doğru attı. Yaşadıklarına inanamıyordu. Uzun bir süre kıpırdamadı. Sadece kendisini okşayan ve "iyi misiniz?" diye soran elin sahibi, bayıldığını sanıp paniklemesin, ambulans falan çağırmaya kalkmasın, bu güzel anı bozmasın diye "iyiyim" diyebildi. Sahibini bilmediği, tanımadığı o el saçlarında gezindikçe içindeki büyük boşluğun dolduğunu hissetti. Hem kendisini okşayan o elin sahibini, hem de gözlerini hiç açmadan, hem de sevilmeye hala ihtiyaç duyabildiği için kendini. Günlerdir yaşadığı gerilimden eser kalmadı. Usul usul açtı gözlerini. Yanında oturan, saçlarını okşamayı sürdüren kadın gülümseyerek bakıyordu. Yanakları sarkmış, gözleri canlılığını yitirmiş, düz beyaz saçları yer yer dökülmüştü. "Saçlarını okşamam iyi geliyor değil mi oğlum?" diye sordu şefkat dolu, iyimser bakışlarla. "Hem de nasıl, ne kadar ihtiyacım varmış" diye yanıt verdi adam. Sonra ekledi, "Böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu nasıl anladınız?" Kadın okşamayı hiç kesmedi. Sır vermek istercesine adamın kulağına yaklaştırdı dudaklarını. 20 yıldır yalnızım. Yalnız bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu şeyi çok iyi bilecek yaştayım. Sonra hınzırca güldü. Hem biliyor musun? Ben de bu banka oturup sırf birileri saçımı okşasın diye kim bilir kaç defa fenalaşmış numarası yaptım. Adam kadının ellerini iki elinin arasına aldı, dudaklarına götürüp öptü. İkisi de mutluydu. Hayatı değiştirmek. İki saate yakındır yatağın içinde dönüp duruyordu. Ama olmuyordu. Bir türlü uyuyamıyordu. Acıktığını hissetti. Usulca kalktı. Oda buz gibiydi. Hırkasını giydi. Ayaklarının ucuna basarak mutfağa geçti. Bir bardak süt içip birkaç tane kraker yedi. Ağzını çalkaladıktan sonra tekrar yattı. Derin bir uykuya dalmak için bildiği tek yönteme başvurdu yeniden. Nefesini karısının nefesine uydurup tuttuğu takımın bir gün önceki galibiyetini düşündü. Son yıllarda onu rahatlatan, gevşeten tek şey tuttuğu takımdı. Gözlerini kapadığında bir süre puan durumunu düşünür, eğer liderlerse bunun tadını çıkarırdı. Sonra en son maçta attıkları golleri gözünün önüne getirir, takımıyla gurur duyardı. Oysa öyle fanatik falan da değildi hani. Kimseyle futbol konuşmaz, mecbur kalmadıkça tuttuğu takımı bile söylemezdi. Maçlara gitmez, sadece özetleri seyrederdi. O da o hafta takımının galip gelmiş olması şartıyla. Yenildilerse ne maç özetlerine bakardı ne de gazetelerin spor sayfalarını. İşte o günler daha da zorlaşırdı onun için. Bir türlü uyuyamaz, uyuyamadıkça yolunda gitmeyen şeyler tek tek başına üşüşür, geceyi siyah bir kabusa çevirirdi. Karısıyla birlikte soluk alıp veriyor, takımının attığı golleri, ligdeki puan durumunu düşünüyor, attıkları gollerden yedikleri golleri çıkarıp averaja kadar hesaplıyordu ezberden. Ama uyuyamıyordu. Ne yaparsa yapsın bir türlü gevşeyemiyordu. Döndü, karısının elini aradı yorganın altından. Uyandırmamaya özen göstererek avucunun içine aldı. Bu son çaresiydi. Karısının sıcaklığı kimi zaman onu yatıştırır, farkına bile varmadan uykuya dalıp gitmesini sağlardı. Tam dalmak üzereydi ki bahçeden gelen acı bir miyavlamayla gözlerini açtı. Susmak bilmiyordu kedi. Camı açıp kovalamaya çalıştı. Kedinin umurunda bile değildi. Ama karısının yarı uykulu, yarı uyanık bir sesle söylendiğini duydu. Tamam, tamam diyerek pencereyi kapattı. Mutfağa geçip bir sigara yaktı. Birkaç yıl öncesine kadar uyuyamama diye bir sorunu olmadığı geldi aklına. İşi gereği bütün gün kavga eder, gerilimli tartışmalara girerdi. Ama başını yastığa koyunca en fazla 5 dakika geçmeden derin bir uykuya dalardı. Şimdi o geceler asırlar kadar geçmişte kalmıştı. Oysa çok da değişen bir şey yoktu hayatında. Borç içindeydiler ama bu pek de yeni bir şey değildi. Takımının kalan deplasman maçlarından kaç puan çıkarabileceğini hesaplamaya başlıyor. Ama bu hesap bazen bundan sonra 20 yıl daha yaşasam toplamda kaç günüm kaldı hesabına dönüşüveriyordu. Bazen küstüğü insanları tek tek sayıyordu. Bazen asla affetmeyeceklerini. Bugüne kadar iş bulmalarına yardımcı olduğu, hastalandıklarında koşup gittiği dostlarını saymayı da ihmal etmiyordu elbette. En çok da maaş hesabına takılıp kalıyordu. Ya işsiz kalırsam oğlanın okul taksiti ne olacak sorusuna sıra geldiğinde ise yenilgiyi kabul ediyor, uyumayı sonraki gecelere bırakıyordu. Güneşin ilk ışıkları mutfak penceresinden girmeye başladığında yatak odasına gidip giyindi. O gün işe gitmesi gerekmiyordu. Dışarı çıkıp dolaşırsa yorgunluğun ve temiz havanın etkisiyle belki biraz olsun uyuyabileceğini düşündü. Kapıyı çekti, ses çıkarmamaya dikkat ederek iki kez kilitledi. Yorgun ve gideceği yeri bilmeyen kararsız adımlarla yürümeye başladı. Ahmak ıslatan cinsinden bir yağmur yağıyor, ara sıra yüzüne çarpan damlalardan yeni bir gün başlıyor ve bugün de hayattayım mesajı çıkartarak kendisini teselli etmeye çalışıyordu. Bir tür mutluluk oyunu oynuyordu. Ama bu çok da becerebildiği bir şey değildi. Karnının yeniden acıktığını hissetti. İskelenin yanındaki fırından birkaç sıcak açma aldı. Bir banka oturup çörek otlarını tek tek ayıkladı. Yandaki kahvenin garsonuna çay söyledi. Çayını içti, açmasını bitirdi. Bakkala uğradı, ekmeğini, gazetesini aldı. Eve doğru yürürken birinci sayfadaki haberlere göz gezdirdi. Sayfanın en üstündeki küçük bir haber ilgisini çekti. Çağımızın hastalığı uykusuzluktu, haberin başlığı. Hemen iç sayfalara geçip haberin devamını okudu. Uykusuzluğun bildiği ve yaşadığı nedenlerini sıralıyordu haber ve çok net bir öneriyle bitiriyordu. Uzmanlar bu hastalığa yakalananlara hayatlarını tamamen değiştirmelerini, stresten olabildiğince uzak durmalarını öneriyor. Her zaman gülüp geçerdi bu haberlere. Bu kez öyle yapmadı. Elindeki poşetleri evinin kapısındaki tokmağa astı, cebinden eski bir alışveriş fişi çıkarıp arkasına "Ben uyumaya gidiyorum, sizi seviyorum, kendinize iyi bakın" yazdı. Sonra gazetedeki haberi kalemle daire içine alıp notla birlikte poşete yerleştirdi. Cebine baktı, otobüse yetecek kadar parası vardı. Terminale gidip girişteki beyaz ışıklı acenteden ilk kalkacak otobüse bir bilet aldı. Koltuğuna oturdu, daha otobüs kalkmadan derin bir uykuya daldı. Uyandığında nerede olacağı konusunda hiçbir fikri yoktu.